Hamdolsun Rab gerçekten iyidir değil mi? Misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Birkaç haftadır, birkaç aydır görmediğimiz kardeşlere de hoş geldiniz demek istiyorum gerçekten. Wow, Tanrı'nın varlığında bulunmak mükemmel bir şey. Ah, var ya. Kiliseyi seviyorum, sizi seviyorum. Bir iki tane harika müjdemiz var bu haftadan paylaşmak istediğim. Birincisi, yeni bir kardeşimiz var kilise olarak ya da sürümüze yeni bir kuzu mu katıldı ne diyelim. Bu hafta iman etti Rabisa'ya. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber. Yani müjde ne demek? Sevindirici, iç açıcı bir haber. Gerçekten içim açıldı böyle, wow. Diğer müjdede bu hafta bebekleri sağ salim doğdular. Dünyaya geldi Perşembe günü. Hamdolsun. O zaman o yüzden bugün burada yoklar ama galiba gelecek hafta gelmezlerse hepimiz onlara gidelim. Ama Rabbe şükürler olsun. Bu gerçekten büyük bir şey. Bugün kardeşimiz Yalova'ya hizmet etmeye gittiler. Orada tapınma öndelik etmeye. Kardeşimiz İngiltere'de bir konferans yönetiyor. Yani ne kadar cömert bir kiliseyiz. Her zaman işte insanları başka başka yerlere gönderiyoruz. Onlar hizmet etsinler diye. Her zaman böyle olmak istiyoruz aslında bir kilise olarak. Cömert, eli açık bir şekilde. Well, Kutsal Ruh aramızda bir vaaza girmeden önce bir dua etmek istiyorum. Yüreklerimiz açık olsun. Çünkü gerçekten Rabbin sevincini yaşadık bugün. Coşkusunu yaşadık. Aynı zamanda lütfunun tadına baktık. Sofrasına geldik. Dediği gibi yani hak etmemişiz ama yine de Rab bizi çağırıyor. Büyük bir şey. Kutsal Ruh gel bu gerçeklerle beyinlerimizi, yüreklerimizi yeniden yıka. Kutsal Ruh temiz sular aksın halkın arasında. Bu hafta ki kirliliğimizden yeniden arındır. Dudaklarımızı yeniden arındır. Düşüncelerimizi yeniden pakla, akla ya Rab. Sana yaraşır bir halk olalım ya Rab. Gücünle gel. Kutsal Ruh. Değiştiren ruh. Kardeşimiz, senin için bir söz hissediyorum yüreğimde. Seni görüyorum. Yıllardır tarlada çalışıyorsun. Rabbin tarlasında çalışıyorsun. Ve ekiyorsun. Ama sadece bir şekilde biraz meyve oldu ama birçok çalı oldu. Birçok diken oldu. Çok uğraştın ve bazen merak ediyorsun. Ya Rab bu meyve ne zaman olacak? Ne zaman gelecek bu hasat? Ve bazen yoruluyorsun ama devam ettin. Bir sadakat var sende. Devam ettin. Ve hissediyorum ki Rab sana şöyle demek istiyor. Mevsim değişiyor. Senden farklı bir şey beklemiyorum. Sen tohum ekmeye devam et ama mevsim değişiyor. Ve daha verimli olmaya başlayacaksın. Bir Rabbin egemenliğinde, bir müjdeci olarak, bir tohum eken çiftçi olarak daha verimli olacak. Sanki tohum daha kaliteli toprağa düşecek gibi geldi. Ve ben meyve görmeye başladım. Ben şu ana kadar birçok diken ve çalı vardı ama şimdi çok güzel bitkiler görmeye başladım Rab'in bostanında. Ve Rab diyor ki sen devam et. Sen çağrına sadık kal. Sen farklı bir şey yapmayacaksın. Devam et ama meyve değişiyor. Mevsim değişiyor. Amin. Kardeşim, senin için bir söz hissediyorum yüreğimde gerçekten. Gördüm ki Rab senin yüreğinde çok ince bir şekilde çalışmaktadır son haftalarca. Bir usta bir doktor gibi, usta bir cerrah gibi çalışıyor yüreğinde. Ve bazen biraz acıyor. Çünkü hiç kimsenin dokunmadığı yerlere dokunuyor Rab. Ve bazen acıyor ve bir duygu ile geliyor sana. Ama Rab usta bir doktor. Ona güven. Ne yapmak istediğini çok iyi bilir. ve yüreğini tamamen iyileştirmek istiyor, şifa vermek istiyor ve bütün bu acıları, dertleri kaldırmak istiyor. O zaman yüreğin, bugün bile yüreğin açık olsun. Çünkü Rab çalışıyor, çalışmaktadır. Senin iyiliğin için. Acıdan korkma. Olsun. Bence Rab'in sözüne bakalım. Yani gerçekten kutsal ruh burada çok yoğun bir şekilde bugün. Yüreklerimiz açık olsun. Çünkü gerçekten Rab'in sözü sadece beyinlerimize değil, yüreklerimize hitap eder, değil mi? O zaman bugün hem beyinlerimizle hem de yüreklerimizle dinleyelim. O mümkünse, tamam mı? Ya Rab, dinlemek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Ve birkaç ayet okuyacağım. Yakup bölümünden, Yakup 1 ve 22. Birkaç ayet okuyacağız, sonra bunları işleyeceğiz beraber. Yakup 1, 22. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu ya da bereketli olacaktır. Tamam mı? O zaman burada bir mecaz var. Çok güzel, çok net, çok basit aslında bir simge var. Tanrı'nın sözü bir aynadır. Kendimizi göreceğimiz bir aynadır. Yani kutsal kitap okuduğun zaman, ele aldığın zaman, bir vaaz dinlediğin zaman, aslında oraya baktığın zaman bir aynaya bakıyorsun kendini görmek için. Kendini o sözlerde görmelisin. Yani ben burada neredeyim, kimim? Ve asıl kimliğimizi oradan öğreneceğiz. Televizyondan, reklamlardan değil. Burada televizyonda çalışan kardeşlerimiz var. Sizin işiniz çok önemli. Ama onlar bizim gerçek kimliğimizi bize anlatamazlar. Aynadan öğreneceğimiz bir şey. Tamam mı? Ve bunun için yazıldı. Bunun için bize verildi. Al şu kitabı evladım. Kendini bil. Diyor Tanrı. Aynadır. Tamam mı? Kierkegaard filozof şöyle dedi. Tanrı sözünü okuduğun zaman kendine hitap edilen benim, üzerinde konuşulan benim diye devamlı hatırlatmalısın. Hitap edilen benim burada. Tamam mı? Çünkü birkaç hafta boyunca bu mesihsel ilişkiler üzerinde çalışıyoruz. Yani yumuşak huyluluk olsun, gurur olsun, merhamet olsun, iyilik olsun. Ve bu konulara baktığımız zaman önemli olan ne? Kendimizi anlamak ve sonra uygulamak. Geçen hafta ne dedi? Benim gururla problemim yok diyen kişi gurur tarafından kör edilmiştir. Değil mi? Muhakkak vardır. Ben iki hafta önce ön yargıdan bahsettim. Hatırlarsınız. İyi Samiriyeli hikayesinde. Ve kendi kendimize soracağımız soru, acaba ön yargılarım var mı yok mu diye değil. Acaba hangi ön yargılarım var? Çünkü herkesin var. Tamam mı? O zaman hitap edilen benim. Ben bundan sonra farklı bir şekilde yaşamam gerekiyor. Kutsal kitabı okumak nasıl bir şey? Kafa, yürek, eller. Kafa, yürek, eller. Beyinle anlayacağım. Yüreğimle sindireceğim. Hissedeceğim. Sonra ellerimle bir şeyler yapacağım. Bir şeyler değiştireceğim. Bir şeylerden vazgeçeceğim. Yeni bir şey yapmaya başlayacağım. Kafa, yürek, eller her zaman. Ve bu söz bunu demek istiyor. Tamam mı? Sadece kafayla okumayacaksın. Sadece bilgi edinmek için okumayacaksın Rab'bin sözünü. Ve bu çok önemli. Çünkü bazen kendimizi oradaki gerçekliklerden korumak için bir tampon bölgesini oluşturabiliriz. Yani sadece bilgi edinmek için okuyacağım. Aynaya bakıyoruz ama kendi yansıtmamızı görmek için değil, aynaya inceliyoruz. Oo, ne kadar bu çerçeve ne kadar güzel bir ahşaptan yapıldı. Ne kadar pürüzsüz ve saf bir cam var. Tamam mı? Ve aynaya inceliyor. Oo, ayna çok güzel. Ama asıl şey kendini görmektir. Tamam mı? Ve bazen Rabbin sözüne geldiğimiz zaman öyle yapıyoruz. Oo, bu sözler çok güzel. Benim kulağıma hoş geldi. Tamam ama yüreğine hoş gelsin. Ve bazen bir vaiz ile aynı şey yapıyoruz. Tamam mı? Oo, bu vaiz çok karizmatik. Oo. Ya da onun aksanı ve işte grameri çok kötü. Yabancı olsun. Yani o zaman ne diyoruz? Vaizi bakıyoruz, inceliyoruz. İnternetteki vaizlerle mükayese ediyoruz. Ama sen duyduğun içerik üzerinde yargılanacaksın. Tamam mı? O zaman içeriği kaçırmamak lazım. Çünkü 1. Korintliler de diyor ki bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Ben yüksek lisansımı başladım ilahiyat üzerine. Şimdi internet üzerine çalışıyorum ve çok okumam lazım. Ve bu aslında benim için zor, yorucu bir şey. Neden? Çünkü aslında ben yavaş okumaya tercih ediyorum. Çünkü beynimle anlamak, sonra yüreğimde tartmak istiyorum, hissetmek istiyorum. Sonra uygulamak istiyorum. Ama şimdi çok okumam gerektiği için korkuyorum. Korkuyorum ki bildiğim ile yaptığım arasındaki mesafe büyümesin. Tamam mı? Çünkü ben inanıyorum ki bir ayeti bilen insan o bildiği bir ayet üzerinde yargılanacaktır. Rabbi ise diyor ki peki bir ayet biliyorsun. Ne yaptın? Ve 1000 kitap okuyan insan 1000 kitap üzerine yargılanacaktır. O zaman az oku ama iyice oku. Bu ayetten anlayacağın şey bu olabilir. Tamam mı? Yani hafta boyunca binlerce YouTube'dan binlerce vaaz dinlemektense bir vaaz dinle ama onu iyice hayatına eyleme geçir. Tavsiye ediyorum, tamam mı? Bilgi edinmeye karşı değilim. Ben yüksek lisansımı yapıyorum. Ama yüreğimizle anlayacağız ve ellerimizle hayata geçireceğiz. Bazen Tanrı'nın sözüne bir ayna gibi yaklaşıyoruz. Ama kendimizi görmek için değil, başkaları görmek için değil. Tamam mı? Yani bakıyorum aynaya. Söz konusu yumuşak huyluluk olunca o kardeşler çok fazla yumuşak huylu değiller. Aynaya bakıyorum ama esas onlara bakıyorum. Onları kontrol ediyorum. Kendime bakmıyorum. Birbirimizi yargılıyoruz. Şimdi bu aslında gayet doğal. Değil mi? Çünkü Tanrı'nın sözünü okuduğumuz zaman perspektifimiz değişiyor. Dünya görüşümüz değişiyor. Yeni bu perspektif ile dünyaya yeni gözlerle bakıyoruz. Ve doğal olarak yargılıyoruz. Tartıyoruz. Ama Tanrı'nın sözü bize buna karşı uyarıyor. Mesela Yakup bölümünde diyor ki kardeşlerim birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren de yargılayan kişi yassıyı yermiş ve yargılamış olur. Yassıyı yargılarsan yassının uygulayıcısı değil yargılayıcısı olursun. Oysa tek yassı koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşunu yargılayan sen, kim oluyorsun? Değil mi? O zaman aslında burada diyor ki, uygulayacaksın, uygulatacaksın demiyor. Peki o zaman, Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman, kendimizi gördüğümüz zaman, kimi göreceğiz, neyi görmemiz gerekiyor? Tanrı'nın sözünün ışığında kimiz? Neyiz? Yani bu kitabı okuduğum zaman kendimi göreceksem neyi göreceğim? Ve aslında bunu hazırlarken kalktım bir çay yapacaktım kendime. Sonra Twitter'ime bir resim geldi ve buna çok uygun. O zaman bunu bir göstermek istedim. Stefan, bu resim gösterebilir miyiz? Tamam mı? Şimdi burada Mel Gibson İsa'ya hayatının ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştığın an. Tamam mı? Adam İsa benim hayatım çok zor diyor. İsa öyle mi diyor? Yani çok zor bir hafta yaşıyorum gerçekten. Öyle mi diyor İsa? Ne düşünüyorsunuz bu resim üzerine? Nasıl hissediyorsun? Ve aslında yeni perspektife sahip olacaksak, nasıl bir perspektif? İki şey oluyor kutsal kitap okuduğumuz zaman. Birincisi, Tanrı'nın mükemmel standartını görüyoruz. Yani kutsal yasayı görüyoruz. İsa Mesih'i görüyoruz. Mükemmeldir, kusursuzdur. Ve onun ışığında aslında ne kadar aciz, ne kadar çirkin, ne kadar güçsüz olduğumuzu görüyoruz. Değil mi? Bizi alçaltıyor. Gurur imkansız. İsa Mesih'in yüzüne baktığın zaman gururlu olmak imkansız. Bizi alçaltıyor ilk olarak. Ve bu çok önemli. Çünkü doğal olarak insanlar ben merkezci ya. O zaman standart benim. O zaman her şey kendime göre yargılayacağım. O zaman standart ben ise ya çok kibirli olacağım. Çünkü iyi gidiyor. Aslında çok iyi yaptım bu hafta. Onlara göre çok daha iyi yapıyorum. O zaman çok kibirli olacağım. Ya da çok depresif olacağım. Standart benimse. Çünkü çok kötü gidiyor. Çok günah işledim. Çok güçsüzüm. Hiçbir şey yapamıyorum. Anksiyete içindeyim. Depresyon içindeyim. O zaman standart biz ise ya kibirli olacağız ya depresif olacağız. Ama bunlar iyi değil. Ama Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman standart İsa ise o zaman alçalacağız doğal olarak. Ve bu önemli herkes için. Ama sonra da ne oluyor? Tanrı'nın sözünü okuduğumuz zaman abinin dediği gibi aslında hak etmesek bile ne kadar bereketlenmişiz, ne kadar ayrıcalıklıyız, Rab bizi ne kadar sevdiğini, oğlunu feda etmekte, bizi çağırmakta, ne kadar büyük bir sevgi gösterdiğini anlamış oluyoruz. O zaman mutlu oluyoruz, cesaretleniriz, değil mi? O zaman Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman iki şey oluyor. İlk olarak alçalıyoruz. Çünkü hayal edebildiğinden daha kötü durumdaydın. Daha kaybolmuştun. Daha çok çirkindin. Ya diyor ki biz gazap çocuklarıydık. Tanrı'nın gazabı ve öfkesi altındaydık günahlarımızdan ötürü. O zaman alçalıyoruz. Ama sonra bakıyoruz ama İsa Mesih sayesinde, onun kanı, yüce lütfu sayesinde çağrıldık, kabul edildik, değiştirildik. Onun ailesine dahil edildik. Kutsal ruh ile doldurulduk. Cennete gideceğiz. Yeni bir çağrımız, yeni bir hayatımız olacak. Hamdolsun. O zaman Tanrı sözü okuduğumuz zaman bize iki şey yapacak her zaman. Öncelikle alçaltacak, sonra yükseltecektir. O zaman Hristiyanlar dünyadaki en mütevazi insanlar olacak ve dünyadaki en cesur ve güvende olan ve sevinçli insanlar olacak. Ve bu ikisi bizim için geçerlidir, değil mi? O zaman bu ayete bakıyoruz şimdi 25. ayete. O zaman kutsal kitabı nasıl okuyalım ve nasıl yaşayalım hayatlarımızda? Ve diyor ki 25. ayet, oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Hamdolsun. Burada ne diyor? Diyor ki Tanrı'nın sözünü nasıl tarif ediyor bu ayette? Mükemmel yasa. Yani mükemmel standart, bizi alçaltan. Çünkü okuduğumuz zaman fark ediyoruz ki bunu asla ve asla yapacağız. Tanrı diyor ki komşunu sev, düşmanını sev. Okuyorsun, ay vay yapamıyorum diyorum. Ne kadar güçsüz olduğumu fark ediyorum, alçalıyorum. Ama sonra diyor ki özgürlük yasa. Yani aslında Rabbin gücüyle, Rabbin lütfuyla Rab'bin dirilişiyle biz özgür kılındık ve kutsal ruhun gücüyle aslında özgürüz onu hoşnut etmek için, onun izlerinden gitmek için. Bir özgürlük var bizde. Tamam mı? O zaman cesaretleniyoruz, seviniyoruz, özgürüm. O zaman Rab'bin sözü böyle bir şey. Ve diyor ki yakından bakıp, tamam mı? Yani diyor ki yakından bakıp ona bağlı kalan. Şimdi bu kelime Grekçe'de çok güzel. Aslında şöyle demek istiyor. Önüne doğru eğilerek yakından incelemek. Ne, tamam mı? Öne doğru eğilerek yakından incelemek. Ve bu kelime yeni anlaşmada bir iki yerde yer arıyor. Ve çok güzel. Birincisi diyor ki Meryem mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Tamam mı? O zaman pazar sabahı erkenden Meryem mezara geliyor. Mezar açık ya, o taş yuvarlandı. Ve diyor ki eğildi ve baktı içine. Acaba ne oluyor burada? Sonra görüyor ki ceset yok. İsa Mesih kendi mezarın içinde değildir. Ne olabilir? Ve bakıyor ve yakından inceliyor. Acaba burada ne oldu? Neler oldu ki burada ceset yok? Ve bakıyor ve düşünüyor. Ve daha önce hiç hayal etmediği bir şey gerçekleşti. Ve diyor ki şu ana kadar sandığım her şey yanlıştı herhalde. Çünkü ölüler dirilemez ama bu ölü dirildi. Tamam mı? Ve bu çok güzel bir kelime o zaman. Ve diyor ki kutsal kitap okuduğun zaman öyle bir hayranlıkla, bir huşu ile, bir beklenti ile okuyacaksın. Yani boş bir mezara bakar gibi kutsal kitaba bakacaksın. Çünkü bu mucizeler dolu bir kitap. Diğer yerde diyor ki 1. Petrus'ta diyor ki peygamberler peygamberlik sözlerde bulundular ve bu peygamberlik sözlerde aslında sizi konuşuyorlardı. Yani Mesih teki olanlardan bahsediyorlardı. Yeşaya olsun, Yunus olsun. Dediler ki bir gün Rab ruhunu herkesin üzerine dökecek. Bizden bahsediyorlardı. Tamam mı? O zaman aslında bize hizmet ediyorlardı. Ve diyor ki ayet, şimdi size de 1. Petrus 1.12 size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen kutsal ruhun gücüyle size müjdeyi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçeği yakından görmeye büyük özlem duyuyorlar. Yani bu ne diyor? Melekler eğilip bize bakıyorlar. Yani Rab'bin seçtiği insanlar bunlardır. Ve melekler bir özlem ile kiliseye geliyorlar. Buna inanıyorum. Ve bakıyorlar. Rab'bin çağırdığı, seçtiği, sofrasına davet ettiği insanlar bunlar mı? Gerçekten mi? Ve bir huşu algısı var. Ve bir hasret var. Ve bir hayranlık var. O zaman bu eğilmek, bakmak kelimesi çok güzel bir kelime. Ve burada diyor ki sen aynaya baktığın zaman, kutsal kitabı okuduğun zaman bu şekilde okuyacaksın. Kiliseye geldiğin zaman bu şekilde geleceksin. Bir beklenti ile biz yaşayan Tanrı'nın evine geliyoruz. Acaba ne olacak? Yani boş mezara gelir gibi kiliseye gel. Meleklerin bize baktığı gibi birbirimize bakın. Bu kısa bir zaman içinde ne kadar ilerliyor, ne kadar kutsal ruh ile dolu bir adam. Ve melekler hayranlık içindeler. Oo Rabbi. Ve bakıyorlar. Ve bize böyle bakıyorlar. Öyle diyor ayet. O zaman biz farkında olalım. Ne kadar ayrıcalıklıyız. Ne kadar bereketliyiz. Kimliğimiz nedir? Wow. Diyor ki biz Tanrı'nın mirasçılarıyız. Düşünebiliyor musun? Tanrı bütün mirasını bize bırakıyor. Wow. Demek ki bize güveniyor. Bizi seviyor. Bizi değerli olarak görüyor. Bu büyük bir şey. O zaman aynaya baktığımız zaman alçalıyoruz, sonra cesaretleniyoruz. O zaman iyice bakalım ve sadece bakmakla kalmayıp diyor ki adam yüzüne bakabilir, sonra gidip kim olduğunu unutabilir mi? Ve aynı şekilde biz de kutsal kitap okuduğumuz zaman sonra unutkan olma, bereketli ol diyor. Alman krallarından biri çocuklarını eğitirken sadece bu şekilde eğitmiş. O zaman bunlar küçük prensler ve prensesler, adam kral. Diyor ki kim olduğunu unutma. Ve buna yarışır biçimde yaşa. Ve bütün ahlaki eğitimi bundan ibaretti. Tamam mı? İşte yasa falan koymadı. Kural falan koymadı. Sadece sen bir prenssin. Sen bir prensessin. Buna göre, buna yaraşır, buna layık bir şekilde yaşa. Bu kadar. O özgürlük yasası işte, değil mi? O zaman eskiler şöyle önerdiler. Her gün eski anlaşmadan bir bölüm oku ve yeni anlaşmadan bir bölüm oku. Neden? Çünkü dediler ki eski anlaşma okuduğun zaman iyice alçalacaksın. Çünkü orada Rabbin mükemmel standartını göreceksin. Ve asla onu yaşamadığını göreceksin ve iyice alçalacaksın. Ve sabahın köründe bu güzel bir şey. Uyandın mı? Normalde ben merkezci olarak uyanıyoruz. Gurur ile dolu. Eski anlaşma oku. İyice alçalacaksın. Üzüleceksin. Vay başıma diyeceksin. Sonra yeni anlaşmadan bir bölüm oku. Ve ne kadar sevilmiş olduğumuzu, ne kadar kabul görmüş olduğumuzu göreceğiz ve iyice kutsal ruh ile dolacağız ve iyice cesaretleneceğiz ve günümüze öyle gireceğiz. Her sabah aynaya bakmıyor musun? Aynı zamanda her sabah bir bölüme bakalım, bir ayete bakalım. Tamam mı? Ve okumak ne demek? Kafa, yürek, eller. Anla, hisset ve uygula. Uygulat değil. Uygula. En sevdiğim vaizlerinden biri Spurgeon şöyle dedi. Benim tercihim bir ayet içinde hafta boyunca banyo gibi, hamam gibi yatmak. Onunla sırılsıklam olmak. İliklerime kadar işlemesini beklemek. Tamam, bir ayet okuyorum. Mesela bu ayet. Bütün bu hafta bu ayeti düşünüyorum. Aynaya bakıyorum, kutsal kitaba bakıyorum, boş mezara bakıyorum. Bu ne demek benim için? Nasıl uygulayacağım? Nasıl? O zaman çok bilgili olmanızı isterdim. Ama çok uygulayıcı olmanızı tercih ederdim. Tamam mı? Çünkü bildiğimiz ile yaşadıklarımız arasındaki mesafe çok büyük olmasın. Rab sana ne dedi? Yani bu son hafta içinde. Senden Rab bir şey istedi mi? Bir şey hissettin mi? Peki onu yaptın mı? Yani yapmadan gelip de başka bir şey isteme bence. Onu yerine getir. Sonra gel yeni bir talimat al. Tamam mı? Ve sonra en sonunda diyor ki bu adam yaptıklarıyla mutlu olacaktır. Yani bereketli, manevi mutluluktan bahsediyor. Yaptıklarıyla bereketli olacaksın. Şimdi biz gittiğimiz zaman uyguladığımız, yani komşunu sev dedim, hatırlarsınız. Ve komşuna bu hafta bir şey yap dedik. Ödev olarak verdik. Tamam mı? Şimdi bunu yaptığın zaman o içindeki mutluluğu hissedecektin. Çünkü diyor ki yaptıklarınla mutlu, bereketli olacaksın. Rab seninle gelecek, uyguladığın zaman, eyleme geçirdiğin zaman, o zaman Rab'in varlığını hissedeceksin. Abi sürekli diyor, ben Rab'in varlığını hissetmediğim zaman dışarıya çıkıyorum ve bir kişiye bir iyilik yapıyorum diyor. Ve sonra yeniden Rabbin varlığını hissetmiş oluyorum. Değil mi? Bu sevap değil. Ama bu uygulamaktır. O zaman şimdi bir ilahi söyleyeceğiz beraber. Gel Rabbisa gel, fısılda kulağıma. Ve bunu isteyeceğiz. Rab bizim kulaklarımıza fısıldasın. Ve onun dediklerini yerine getirelim. Yani yürek, kafa, yürek, eller. Çok basit bir söz bugün, tamam mı? Ben size çok büyük, süslü bir vaaz vermek istemedim. Çok basit olsun. Ama sözün uygulayıcıları olalım. Çünkü o şekilde mutlu, bereketli olacağız.